Ayrım 15. Sürü Frank Schätzing. Sayfa 149. Küçük tahta tekneyi evle birlikte satın almıştı. Provasındaki metal plakalar birbirine tutturularak bir depolama yeri yapılmıştı. Lund bağdaş kurarak onun tepesine oturdu ve Johansson da dıştan takmalı motoru çalıştırdı. Tekne ilerlerken pek konuşmadılar. Johansson klapeyi boşa aldı ve motoru susturdu. Evden biraz uzaklaşmışlardı ama verandadan gelen ışıklar oynak bir parlama gibi suda yansıyordu. Sessizlik ara sıra uçuşan böcekleri yakalamak için sudan sıçrayan balıkların şıpırtılarıyla bozuluyordu. Johansson dikkatle Lund'a yaklaştı. Bir elinde yarı dolu şarap şişesi vardı. "Eğer sırt üstü uzanır ve yukarı bakarsan," dedi, "tüm evren ve içindeki her şey senin olur." Kadın ona baktı, gözleri karanlıkta parlıyordu. "Burada hiç kayan yıldız gördün mü?" "Çok." "Dilek tuttun mu?" "O kadar romantik değilim," derken kadının yanına sığıştı. "Sadece manzaranın tadını çıkardım." Lund kıkırdadı. "Öyle şeylere inanmıyorsun yani."
"Sen inanıyor musun?"
"Tabii ki hayır."
"Sen çiçek verilecek biri de değilsin. Karen'in seninle işi zor. Herhangi birinin sana verebileceği en romantik hediye bir derin deniz inşaatı denge analizi olurdu."
Lund ona baktı. Sonra uzandı ve kaza sıyrılarak sıkı karnını açıkta bıraktı. "Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?"
Johansson dirseklerinin üzerinde doğruldu. "Yok, tam olarak değil."
"Benim romantik olmadığımı düşünüyorsun."
"Hiç durup da romantizmin ne demek olduğunu düşünmediğine inanıyorum."
Gözleri buluştu ve birbirinden ayrılamadı. Johansson'un elleri çoktan kadının saçlarının arasında uzun sarı tutamları okşuyordu. "Belki de bana gösterebilirsin," diye mırıldandı Lund. Gözleri kapalı adamın boynuna bir kolunu doladı.
"Öp onu şimdi."
İkisi de hareket etmedi. Bir işaret bekler gibi öylece kilitlenmişlerdi.
Sorun ne diye düşündü Johansson. Neden olmuyor? Lund'un bedeninin sıcaklığını hissedebiliyor, kokusunu alıyordu. Ama kendini davetsiz bir misafir gibi hissediyordu.
"Olmuyor," dedi Lund.
Johansson gölün soğuk sularına düşmüş gibi hissediyordu. Bir şey yok olmuştu. Hevesi kaçmış, yerine rahatlama gelmişti.
"Haklısın," dedi.
İsteksizce birbirlerinden ayrıldılar. Johansson muhtemelen kendi gözlerinde olan soruyu Lund'un gözlerinde gördü. "Sahip olduğumuz şeyi mahvettik mi?"
"İyi misin?" diye sordu.
Lund cevap vermedi. Johansson arkasını botun kenarına verip onun önünde diz çöktü ve şişeyi ikram etti.
"Bizim gibi iyi dostlar," dedi. "Asla sevgili olmamalı."
Bir klişeydi ama doğru etki etti. Kadın kıkırdayıp şişeyi kaptı ve bir yudum aldı, sonra güldü. Şarabı tutmak için elini ağzına götürdü ama kahkahası şarap damlalarını ortaya saçtı ve Johansson da ona katıldı.
"Of," dedi Lund, "bana kızdın mı?"
"Hayır, ya sen?"
"Hayır, sadece," tereddüt etti. "Anlamıyorum. Torvaldson'daki akşam senin kameranda bir dakika daha kalsaydım bir şeyler olabilirdi. Ama şimdi..."
Johansson şişeyi ondan alıp biraz şarap içti.
"Hayır," dedi, "yine bu geceki gibi olurdu."
"Ama neden?"
"Çünkü onu seviyorsun."
Lund kollarını dizlerine doladı.
"Kareyi mi?"
"Başka kim olacak?"
Uzun süre sessizce boşluğa baktı.
"Ondan kaçabileceğimi sandım."
Duraklayıp devam etti. "Senle ben hep olabilecek bir şeylerin kıyısındaydık. İkimiz de ciddi bir şey istemiyorduk. Yani kusursuz bir eşleşmeydi. Ama hiçbir zaman..."
"İşte şimdi olmalı demedim. Sana aşık değildim. Aşık olmak istemiyordum.
Ve sonra Kare ile tanıştım ve anladım ki..."
"Aşık olmuştun."
"İşime konsantre olamıyordum. Aklım hep başka yerdeydi. Ve bu ben değildim."
"Sen de işler kontrolden çıkmadan avucunun içindekileri değerlendirmeye karar verdin."
"O zaman bana kızgınsın işte."
"Kızgın değilim. Ben de sana aşık değildim."
Bir an düşündü.
"Seni istedim ama sadece Kare ile görüşmeye başladığında."
"Gururumu kırdı."
Güldü. "Ay Çarpması diye harika bir film vardır. Cher ve Nicolas Cage oynar. Biri erkekler neden kadınları kovalar diye sorar, öbürü de çünkü ölümden korkarlar diye cevap verir. Sana bunu neden anlatıyorum ki?"
"Çünkü hepsi korku yüzünden. Yalnız kalma ve hiç arzu edilmeme korkusu, seçim yapma korkusu ve en kötüsü yanlış seçimi yapma korkusu." Seninle bir ilişkimiz olabilirdi ama Kare ile... Kare ile bundan fazlası olacaktı. Bunu ta en başından biliyordum. Daha doğru dürüst tanımadığım bir insanı bedeli ne olursa olsun istediğinde öyle olur. Ama o kişinin hayatı da bu anlaşmaya dahildir ve bunu kabul etmen gerekir. Bu da seni korkutur.
Bir hata yapıyor olabilirsin.
Lund başını salladı. Daha önce ciddi bir ilişkin oldu mu diye sordu Johansson. Bir kez diye cevapladı, çok uzun zaman önce.
Ne oldu?
Benim de işi bitti ve ben de sümüklü bir enkaz oldum.
Ya sonra?
Çenesini ellerine dayadı. Kaşlarını çatmış, ay ışığının altında otururken son derece güzeldi. Ama Johansson olanlardan pişman değildi. Bitiren hep ben oldum dedi.
Bir intikam meleği yani.
Komik olma, çoğunlukla sinirime dokundular. Çok yavaş, fazla tatlı, çok aptal. Bazen kurtulduğuma emin olmak için öylesine kaçtım ki.
Anlaşılan fırtına yıkar diye ev yapmaktan korkuyorsun.
Belki de, somurttu. Ama başka bir açıdan da bakabilirsin. Evi yaparsın ama sonra fırtına kopmadan sen kendin yıkarsın. Bir yerlerde cırcır böceği ötüyordu ve gölün öte yanından bir başka cırcır böceği ona karşılık verdi.
Eh, neredeyse başaracaktın dedi Johansson. Eğer sevişmiş olsaydık onu terk edebilirdin. Gerçekten kendini böyle kandırabileceğini mi sandın?
Beni üzebilecek bir ilişkiye dalmaktansa seninle bir kaçamak yapmanın daha iyi olacağına kendimi ikna ettim. Seninle yatmak bunu doğrulayacaktı.
Yani güvenliğini seksle kazanacaktın.
Hayır, ona baktı. İnansan da inanmasan da senden hoşlanıyorum. Sadece kaçmama yardım etmen için değildi. Sadece...
Sorun değil dedi Johansson boş veren bir el hareketiyle. Ne de olsa aşıksın.
Evet dedi Lund sıkıntıyla.
O kadar kasvetli olma, haydi söyle.
Evet.
Bu daha iyi oldu, sırıttı. Şimdi senin içini dışına çıkardığımıza göre Kare'ye kadeh kaldıralım.
Kadın çarpık bir gülümseme attı. Hala emin değil misin?
Hem evet hem de hayır.
Johansson şişeyi bir elinden ötekine geçirdi. Uzun zaman önce bir evi yıkmıştım. İki kişi de incindi ama zamanla geçti. En azından biri için. Hala doğru yapıp yapmadığımı bilemiyorum. Diğer kişi kimdi diye sordu Lund.
Karım.
Evli miydin?
Evet.
Hiç bahsetmemiştin.
Boşandık.
Neden?
İşte gerçek bir sebebi yoktu. Büyük trajediler, tabak çanak fırlatma olmadı. Sadece her şeyin üzerime geldiği hissi, korktum. Bağımlı olmaktan korktum. İkimizin bir aile kurmaya başladığını görebiliyordum. Çok geçmeden evde çocuklar ve bahçede bir köpek olacak, ben de sorumluluk almak zorunda kalacaktım.
Ya şimdi? Bazı zamanlar bunu yaptığım tek gerçek hata olduğunu düşünüyorum. Göle baktı, sonunda doğrulup şişeyi kaldırdı.
Şimdi şerefe içelim. Ne istiyorsan git ve yap.
Ama hala ne istediğimi bilmiyorum diye fısıldadı Lund. Tüm hafta sonunu göl kenarında beraber geçirdiler. Başarısız romantizm girişimlerinden sonra kadının sabah ilk iş gitmek isteyeceğini düşünmüştü. Ama aralarındaki hava düzelmiş, flört bitmişti. Göl kenarında yürüyüş yaptılar, konuşup gülüştüler ve üniversiteleri, petrol kuleleri ve solucanlarıyla dış dünyayı unuttular. Ve Johansson o güne kadar yaptığı en iyi bolognese spagettiyi pişirdi. Pazar akşamı eve döndüler. Johansson Lund'u evine bırakıp yola devam etti. Kierkegaata caddesindeki evine ayak basar basmaz inziva ile yalnızlık arasındaki farkı hissetti. Ama his hızla geçip gitti. Bu duyguyu holde bıraktı. Sıkıntı ve melankolinin oraya kadar eşlik etme izni vardı. Ondan sonrasına geçemezdiler. Çantasını yatak odasına taşıyıp televizyonu açtı. Kanallar arasında dolaşırken Royal Albert Salonu'nda bir konsere rast geldi. Kirite Canava La Traviata'yı söylüyordu. Müziğe eşlik ederek çantalarını boşaltmaya ve yatmadan önce ne içmek istediğini düşünmeye başladı. Müzik durdu ama o bir tişörtü kaplıyordu ve konserin bittiğini fark etmedi. Arka planda haberler başladı.
İlk Şili'de duyulmuştu. Norveçli ailenin kayboluşunun aynı dönemde Peru ve Arjantin kıyılarında görülen olaylarla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. Her üç ülke kıyılarında da balıkçı tekneleri kaybolmuş veya denizin ortasına terk edilmiş olarak bulunmuştu. Teknede bulunanlardan hiçbir iz bulunamadı. 5 kişilik aile derin deniz balıkçılığı tanıtım gezisi için troll teknesine binerken hava sakin ve güneşliydi.
Bir kolu düzeltti ve ortadan katladı.
Costa Rica şu anda benzeri görülmemiş boyutlarda bir deniz anası istilasıyla karşı karşıya. Portekiz savaşçısı veya mavi şişe olarak adlandırılan yaratıklar bölgeye üşüşerek sahil sularını işgal ettiler. Yerel basının bildirdiğine göre 14 kişi aşırı derecede zehirli olan bu canlılar nedeniyle ölürken 2 İngiliz vatandaşı ile bir Alman vatandaşı dahil olmak üzere pek çok kişi de yaralandı. Kayıpların sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı. Costa Rica Dışişleri Bakanlığı parlamentoyu acil bir oturuma çağırdı ama plajların kapatılması teklifini kesin olarak reddederek yüzücülerin ciddi bir tehdit altında olmadığı konusunda ısrar etti.
Johansson elindeki işi bıraktı.
Hay şu piçler dedi. 14 ölü, plajları çoktan kapamalılardı. Deniz anası sürüleri Avustralya açıklarını da tehdit ediyor. Bu kez suçlunun bir başka çok zehirli tür olan kutu deniz anaları olduğu sanılıyor. Yerel yetkililer insanları sudan uzak durmaları için uyarıyorlar. Geçtiğimiz 100 yıl içinde kutu deniz anaları 70 ölüme sebep olurken insanlar için köpek balıklarından daha tehlikeli olduklarını gösterdiler. Deniz trajedilerinden başka bir haberde ölüm raporlarının bildirildiği Kanada'nın batı sahillerinden geldi. Birkaç turist gemisini batıran kazaların nedeni henüz bilinmiyor. Raporlar seyir hatalarının teknelerin batmasına neden olabileceğini söylüyor.
Johansson artık ekrana bakıyordu. Spiker elindeki bir tomar kağıdı indirdi ve boş boş kameraya gülümsedi.
Şimdi bugünün diğer olaylarına bir bakış.
Johansson Bali'de gördüğü kumların üzerinde kıvranan ve kasılmalarla sarsılan kadını düşündü. Ne o ne de kadın yaratığa dokunmuşlardı. Kadın sahilde yürürken sığ suda sürüklenen bir şeyi fark etmiş ve bir sopayla dışarı çıkarmıştı. Temkinli haliyle onu bir kol boyu uzaklıkta tutup bir o tarafa bir bu tarafa çevirmişti. Sonra bir hata yapmıştı. Portekiz savaşçısı Fissalia cinsindendi. Bilimcilerin hala şaşırtıcı bulduğu bir hidrozoa tipi. Dipnot, hidrozoa veya hydrozoa. Knidliler filumunun bir sınıfıdır. 11 takımı kapsar, çoğu türü denizde yaşar, koloni oluştururlar. Yaşam döngülerinde eşeysiz polip ve eşeyli medüz evreleri yer alır. Tatlı suda yaşayanlarına hidra denir. Tabana yapışıktırlar, ısırgan organ taşırlar. Eşeysiz üremede tomurcuk ana gövdeden ayrılır ve yeni hayvanı oluşturur. Eşeyli üremede bir yumurta döllenir ve yeni birey oluşur. Koloni oluşturanlarda hem polip hem de medüz evreleri görülür. Kısaca söylemek gerekirse bir deniz anası değil, yüzen minik organizmalardan oluşan bir koloniydiler. Yüz binlerce polip fonksiyonlarına göre gruplaşarak bir araya gelmişti. Deniz anasına benzer dokunaçlardan oluşan ana gövdesi mor veya mavi renkte olurdu ve gövdenin üstündeki gaz dolu kese su yüzeyinin üzerinde salınıp koloninin rüzgarla ilerlemesini sağlardı. Yüzeyde görünen kesenin altında ne yattığını göremezdiniz. Ama size değdiği anda anlardınız. Her Portekiz savaşçısının altından 50 metre uzunluğunda sokucu hücrelerle kaplı bir dokunaçlar ağı uzanırdı. Bu hücrelerin yapısı ve amacı evrimin şaheserlerinden biriydi. Her biri ucunda zıpkın benzeri bir diken bulunan ve kendi içine kıvrılarak bükülmüş bir tüpe dönüşen kürelerdi. En ufak bir dokunuşta tüp açılır ve 70 adet araba lastiğinin patlamasına eş bir basınçla ileri fırlardı. Binlerce dikenli zıpkın kurbağanın etine işler, kan ve sinir hücrelerine saldıran fenol protein karışımını zerk ederdi. Kurbağanın kasları kasılır ve acı derisi de dağılardı. Ardından şok gelir, onu nefes almakta zorluk ve kalp yetmezliği izlerdi. Kıyıya yakında saldırıya uğrayan şanslı kişiler çoğunlukla kurtarılabilirdi. Ama açıktaki dalgıçların ve yüzücülerin sürüklenen dokunaçlar karşısında çok küçük bir şansı olurdu. Bari'deki kadın hayvanı atmıştı ama sopa ayak parmağına sürünmüştü. Zehir bulaşmış olmalıydı. Asla unutamayacağı bir hatıra bırakacak kadar. Ama Portekiz savaşçısı ölümcül Avustralya kutu deniz anasıyla Chironex flekeri ile karşılaştırıldığında zararsız kalırdı. Evrim yolunda doğa etkileyici bir toksin çeşitliliği geliştirmişti. Chironex flekeri ise bu sürenin en muhteşem eseriydi. Bir tek kutu deniz anası 250 kişiyi öldürmeye yetecek kadar zehir barındırıyordu. Yüksek derecede etkin zehri sinir sistemini felç ediyor, anında bilinç kaybına neden oluyordu. Dakikalar bazen saniyeler içinde kurbanlar kalp yetmezliği geçirip boğuluyorlardı. Ekrana bakarken Johansson tüm bunları bir bir aklından geçiriyordu. Birkaç hafta içinde 14 ölü ve sayısız yaralı, şimdiye dek bir kıyı şeridinde tek bir türün sorumlu olduğu bu kadar yüksek bir ölü sayısı gerçekleşmiş miydi? Ya kaybolan gemilere ne demeliydi? Güney Amerika'da Portekiz savaşçısı, Avustralya'da kutu deniz anası, Norveç'te kıllı solucanlar. Muhtemelen bir tesadüftür diye düşündü. Deniz anası sürüleri dünyanın her yanında ortaya çıkardı. Tatil sezonu onlarsız olmazdı. Solucanlarla bir ilgileri yoktu. Kalan birkaç parça giysisini de topladı, televizyonu kapattı ve müzik dinleyip kitap okumak üzere oturma odasına geçti. Ama ne bir CD koydu ne de bir kitap aldı. Bir süre aşağı yukarı volta atıp sonunda pencerenin önünde durdu. Dışarıda sokak lambaları caddeyi aydınlatıyordu. Göl o kadar huzur doluydu ki. Burası da huzur doluydu. Her şey bu kadar huzur doluysa kesinlikle ters giden bir şeyler olmalıydı. Saçmalama dedi kendi kendine. Kendine biraz grappa koydu, bir yudum aldı ve haberleri unutmaya çalıştı. Sonra aklına NTNU'daki bir biyolog arkadaşı olan Knut Olsen geldi. O deniz anaları, mercanlar ve deniz anemonları hakkında daha çok şey bilirdi. Olsen telefonu üçüncü çalışında açtı. ''Uyumuş muydun?'' diye sordu Johansson. ''Çocuklar uyumadan mümkün olmuyor.'' dedi Olsen. ''Bugün Mary'nin 5. yaş günü, göl nasıldı?'' Olsen her daim neşeli bir aile babasıydı. Ama onun sıcak yerleşik yuvası Johansson'a göre tam bir cehennemdi. Öğle molalarında karşılaşmadıkları sürece iş dışında görüşmezlerdi. Ama Olsen nezih bir mizah duygusu olan iyi bir adamdı. Dört çocukla o mizah duygusuna ihtiyacı var tabii diye düşündü Johansson. Bir gün bize gelmelisin dedi Olsen. İkisi de bunun asla olmayacağını bilmesine rağmen haberleri gördün mü? Bir anlık duraklama oldu. Deniz adalarını mı? İyi tahmin, neler oluyor? Bariz değil mi? Biyolojik istilalar her zaman olur. Kurbağalar, çekirgeler, deniz anaları. Ama Portekiz savaşçıları ve kutu deniz anaları. Sıra dışı. Ne bakımdan? Dünyanın en ölümcül deniz yaratıklarından ikisi. Üstelik haberlerde söylenenler de bir tuhaf. ''Yüzyılda 70 ölüm mü?'' diye sordu Johansson. ''Ah, o tam saçmalık.'' Olsen alayla omurdandı. ''Çok mu abartılı?'' ''Çok az. Gerçek ölüm sayısı çok daha fazla. Eğer Bengal körfezi ve Filipinleri de sayarsan açıklanamayan vakalarla bildirilmemiş kayıpları hesaba hiç katmıyorum. Avustralya'nın kutu deniz analarıyla başı hep dertliydi. Rockhampton'ın kuzeyindeki nehir ağızlarında ürüyorlar. Neredeyse tüm kazalar sığ suda oluyor. Seni 3 dakikadan az bir sürede öldürebilirler. Şu anda deniz anası sezonunda mıyız? Avustralya'da evet, Ekim'den Mayıs'a kadar. Avrupa'da ise insanları sadece suyun dışında durulmayacak kadar sıcak havalarda rahatsız ederler. Geçen yaz Menorka'daydık ve çocuklar çılgına dönmüştü. Etraf velella kaynıyordu. Ne? Velella, velella, rüzgar yelkencisi ama genelde velella denir. Kumsalda çürümedikleri sürece bayağı güzellerdir. Küçük mor renkli deniz anaları, kumsal onlarla kaplıydı. Deniz analarına hayran olduğum herkes bilir ama orada benim için bile çok fazlası vardı. Yine de Avustralya hikayesi epey tuhaf.
Nasıl yani?
Kutu deniz analarını suyun sakin ve sığ olduğu kıyı şeridinde bulursun. Açık denizde, hele de Büyük Bariyer Resifinde hiç değil. Ama orada da görüldükleri söyleniyor. Velella ise tam tersi. Onlar açık deniz türüdür ve kimse neden bazen sahile vurduklarını bilmez. Dipnot, Büyük Bariyer Resifi. İngilizcesi Great Barrier Reef. Dünyanın en büyük mercan resifi sistemi. 2900 ayrı resiften ve 344 bin kilometre karelik bir alan üzerinde 2600 kilometre boyunca yer alan 900 adadan oluşur. Uzaydan görülebilir ve canlı organizmalar tarafından oluşturulmuş en büyük yapıdır.
Plajların ağlarla korunduğunu sanıyordum.
Olsen kükrer gibi güldü. Tamamen faydasız. Ağlar deniz analarını durdurur ama dokunaçları kopup sürüklenmeye devam eder. Kimse onları gözle göremez. Durdu. Neden bu kadar ilgini çekiyor? Deniz anaları hakkında senin de bir parça bilgin olmalı.
Senin yanına bile yaklaşamam. Bu bir bilimsel anomali mi?
Aynen öyle dedi Olsen uğursuzca. Deniz anası dağılımı artan su sıcaklığı ve yüksek plankton seviyesine bağlıdır. Plankton sakin, sıcak suda çoğalır ve deniz anaları planktonları yer. Sonra ne olacağını tahmin edebilirsin. Bu yüzden yazın sonunda büyük sürüler halinde belirir ve birkaç hafta içinde de kaybolurlar. Bu onların doğal döngüsü. Bir saniye bekle.
Johansson arkadan gelen yaygarayı duydu. Olsen'in çocuklarının saat kaçta yattığını merak etti. Ne zaman telefon etse arkada bir çeşit yaygara kopuyordu. Olsen çocukları susturmak için bağırdı, sonra telefona döndü.
Her neyse, sanırım bu istilalar denizin aşırı gübrelenmesinden kaynaklanıyor. Kanalizasyonlar plankton seviyelerinin yükselmesini ateşliyor ve sonra olaylar gelişiyor. Bir gün batıdan veya kuzeybatıdan bir rüzgar eser ve de bir bakmışsın deniz anaları kapına gelmiş.
Evet, ama bahsettiklerin normal deniz anası istilaları. Benim merak ettiğim...
Bunun bir anomali olup olmadığını merak ediyorsun ve bence muhtemelen öyle. Ama tam tespit etmesi zor türden. Hiç saksı bitkin var mı?
Evet.
Avize ağacı?
2 tane.
İşte sana anomali. Avize ağacı yerel bir bitki değil.
Johansson gözlerini devirdi.
Bana bir avize ağacı istilası tehdidi altında olduğumuzu söyleme. Benimkiler epeyce barışçılar. Kastettiğim bu değildi. Neyin doğal olduğunu ve neyin olmadığını unuttuğumuzu söylüyorum. 2000 yılında Meksika Körfezi'ne yerel balık rezervini tehdit eden bir deniz anası istilasını incelemek için çağrıldım. Louisiana, Mississippi ve Alabama'daki üreme alanlarını istila etmişler. Balık yumurtaları ve larvalarının üstüne bir de balıkların yiyeceği planktonları yutuyorlardı. Hasarın sebebi orada hiç olmaması gereken ve Pasifik'ten gelen bir Avustralya deniz anasıydı.
İstilacı bir tür.
Kesinlikle. Deniz anaları besin zincirini yok ediyor ve balık mahsulünü harap ediyorlardı. Tam anlamıyla bir felaketti. Bu olaydan birkaç yıl önce safra suyunda taraklı deniz anaları taşıyan bir kargo gemisi yüzünden Karadeniz'de ekolojik bir afetin eşiğine gelinmişti. Karadeniz ülkeleri bir yaygara kopardılar ama birileri bir şeyler yapana kadar bölge ağır zarar görmüştü bile. Denizdeki bir metrekare başına 8000 deniz anası. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
Olsen öfkeyle kendi kendine konuşuyordu.
Bir de öbür mesele var. Arjantin açıklarında Portekiz savaşçısı. Orası onların yaşama alanı değil. Orta Amerika, Peru ve Şili olabilir ama daha güneyi mümkün değil. 14 ölü bir anda. Bir biyolojik istila. Bölge sakinlerinin bunu beklemediklerine bahse girebilirsin. Şimdi de Barrier Resifinde kutu deniz anaları. Sanki birileri onları büyüyle oraya nakletmiş gibi.
Bana garip gelen, dedi Johansson, bu ikisinin en zehirli iki tür olması.
Aynen, dedi Olsen yavaşça. Ama umarım bana bir komplo teorisi yazmaya kalkmazsın. Burası Norveç, Amerika değil. Deniz anası salgınları için pek çok muhtemel açıklama var. Bazı bilim insanları El Niño diyor, diğerleri de küresel ısınmayı suçluyor. Malibu'da istilalar yıllardır gördüklerinden çok daha beter ve Tel Aviv'de bazı dev türlere rastlandı. Küresel ısınma, istilacı türler, her şey yerli yerine oturuyor.
Johansson dinlemiyordu. Olsen'in söylediği bir şey aklına takılmıştı. Sanki biri onları büyüyle oraya nakletmiş gibi.
Aynısı solucanlar için de geçerliydi. Sanki biri onları büyüyle oraya nakletmiş gibi. Sığlıklar da çoğalır, diyordu Olsen. Ve bir şey daha, alışılmadık kadar çok sayıda. Dediklerinde binlerceyi kastetmezler, milyonlarcayı kastederler. Bir de hükümet kontrol altında diyor. İnan bana, ölümler 14'ten çok daha fazladır.
Aha.
Beni dinliyor musun?
Tabii, 14'ten fazla ölüm. Komplo teorileri hakkında ne diyordun?
Olsen güldü. Saçmalık, ama gerçekten bunun bir anomali olduğunu düşünüyorum. Dönemsel bir fenomen gibi görünüyor ama bence başka bir şey.
İlginç.
Solucanları Olsen anlatsa mıydı? Ama onu ilgilendirmezdi ve Statoil mesele manşetlere çıkarsa pek mutlu olmazdı. Olsen çok konuşurdu. Yarın öğle yemeğine ne dersin, diye sordu Olsen.
Olur.
Daha fazla bir şeyler bulup bulamayacağıma bakarım. Bilgi avına çıkarım, kıkırdadı. Harika dedi Johansson, yarın görüşürüz. Telefonu kapattı. Sonra o sene kayıp tekneleri de sormak istediğini hatırladı. Vazgeçti, yarın bahsederdi. Solucanları bilmese deniz anası hikayesinin onu bu kadar etkileyip etkilemeyeceğini merak etti. Muhtemelen etkilemezdi çünkü ilgisini çeken deniz anaları değildi. Asıl bilmek istediği eğer varsa aradaki bağlantılardı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 158.